Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Mali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu aliyyul azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti olarak alemlere gönderdi. Resul-i Ekrem, Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla İslam-İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 12 Tir 1401, Hicri Kamer'e 3 Zilhicce 1443 ve Miladi 3 Temmuz 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra sizler için sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Türkiye'nin Suriye'ye yeni asker operasyonu konusunda siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İbrahim'i Hac, Kabe Beşeriyet'in Hidayet Işığı, Haftanın Bakışı ve Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Belarus Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Şam temaslarının ardından Tahran'a geri döndü. Savunma Bakanı Yasin isimli modern eğitim jetinin üretim aşamalarını inceledi. Irak Başbakanı İran için Suudi Arabistan'a gidiyor. Suriye'nin kuzeyinde Türk İHA'sı düşürüldü. Ve Cenin'de bir Filistinli daha şehit oldu. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Belarus Bağımsızlık Günü nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Reisi kaleme aldığı mesajda İran ve Belarus yetkililerinin ortak çabaları ışığında ve mevcut büyük kapasitelerinden yararlanılarak iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da artmasını temenni etti. Başkenti Minsk olan Belarus, Doğu Avrupa'da Rusya, Ukrayna, Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınır komşusu olan bir kara ülkesidir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Şam'daki temaslarının sona ermesiyle başkent Tahran'a döndü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'a giderek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Suriye'de ayrıca Filistinli gruplarla bir araya gelen Emir Abdullahyan, İsrail rejiminin güvenlik ve siyasi açıdan en kötü koşullarda olduğuna değinerek, kimileri bu rejimle ilişkileri normalleştirmekle kendi iç sorunlarını çözeceğini sanıyor ve hatta siyasi ve ekonomik olarak da bu yönde ilerliyor ama kesinlikle yanılıyorlar diye belirtti. Son dönemde İran'ın Türkiye'de İsrail'i turistleri kaçırmaya çalıştığı yalanının medyada yer aldığına dikkati çeken Emir Abdullahyan, Türkiye ziyaretimde bu konuyu gündeme getirdim. Gözaltına alınanlar arasında tek İranlı bile yok. Bu bir İsrail rejimi yalanıdır. Biz istediğimizde İsrail rejimi topraklarında onların hasmane eylemlerini telafi ediyoruz diye konuştu. Irak Başbakanı'nın Suudi Arabistan tarafından ilettiği mesajı işaret eden Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin normalleşmesi, büyük elçiliklerin açılması ve siyasi görüşmelerin başlamasına sıcak bakıyoruz. Ayrıca bölge ve İslam dünyasının çıkarına olan Tahran ve Kahire ilişkilerinin güçlenmesinden yanayız. Ukrayna'dan Filistin'e, Yemen'e ve diğer herhangi bir bölgede savaşı reddediyor ve sorunların bölge halkı tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyoruz değerlendirmesinde bulundu.
İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazem Garibabade, Pentagon'un Amerikan ordusunda cinsel taciz ve tecavüzle ilgili yayınladığı raporuna gösterdiği tepkide, İnsan haklarının esas düşmanlarının bayraktarları olduğunu kaydetti. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon geçen 11 senede Amerikan ordusunda 135 bin cinsel tecavüz ve 509 bin cinsel taciz dosyasının tescil edildiğini bildirdi. İran Yargı Erki Başkanı Uluslararası İşler Yardımcısı ve İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Garibabade, Pentagon'un bu raporuna gösterdiği tepkide insan hakları savunma bayrağını taşıyanların insan haklarının esas düşmanları olduğunu kaydetti. Amerika ve Batılı ülkeler insan hakları konusunda çifte yaklaşım izlemekte olup insan haklarını baskı aracı olarak kullanmaktadır.
İran Savunma Bakanı Hava Sanayi Kurumu'nda Yasin isimli modern eğitim jetinin üretim aşamalarını inceledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli savunma kazanımlarından biri modern Yasin eğitim jetinin üretimidir. Jetin tasarımından yapımına kadar tüm aşamaları İranlı uzmanlar tarafından gerçekleşmiştir. İran Savunma Bakanı General Muhammed Rıza Ashtiani, Yasin eğitim jetinin üretim aşamalarını yakından inceleyerek İranlı uzmanlardan bu alandaki başarılarını tebrik etti. Savunma Bakanı Yasin, jetinin üretiminin pilotların eğitim alanındaki misyonuna göre Savunma Bakanlığı'nın tüm erkanlarının işbirliğini gerektirdiğini vurguladı.
Son günlerde başkent Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşmek üzere önümüzdeki pazar günü Cidde kentine gideceği belirtildi. Alman haber ajansına konuşan Iraklı bir diplomatik kaynak, Başbakan Mustafa El-Kazimi'nin Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşmek üzere önümüzdeki pazar günü Cidde kentine gideceğini bildirdi. Mustafa El-Kazimi'nin Cidde temasları kapsamında Suudi Arabistan veliahtı Muhammed bin Salman ile bir araya geleceğini belirten diplomatik kaynak, Başbakan Kazimi'nin İran ziyareti hakkında Suudi yetkililiğe bilgi vereceğini söyledi. Daha önce 25-26 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Mustafa El-Kazimi, Cidde kentinde Muhammed bin Salman ile görüştü. Görüşmede ilişkiler ve işbirliğine girişimi fırsatlarının yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabaları ele alındı. Suudi Arabistan ziyaretini tamamlayan Irak Başbakanı El-Kazimi 26 Haziran'da Tahran'a geldi. Kazimi Tahran'a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü. İran eski Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı son basın toplantısında Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin Tahran ziyaretine değinerek Irak-İran-Suudi Arabistan diyaloğunda önemli bir rol oynadığını dile getirdi ve Başbakan Kazimi Suudi Arabistan'dan bize bazı konuları aktardı ve Suudi tarafı Bağdat'ta diplomatik düzeyde görüşmelere devam etmeye hazır. Suudi Arabistan'la müzakerelerin tarihi yakında kesinleşecek ardından teknik heyetler büyükelçilikleri ziyaret edecek demişti.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden Feda Hüseyin Maliki, İran ile Suudi Arabistan münasebetlerinin gelişmesinin ortak çıkarların lehine olduğunu belirtti. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden Feda Hüseyin Maliki, Meclis Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Irak Başbakanı Mustafa El-Kazim ile Tahran'daki son görüşmede İran'ın Tahran ve Riyad'da büyük elçiliklerin yeniden açılmasını desteklediğine dair sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkenin ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Görüşmelerde Suudi taraf Amerika gibi üçüncü ülkenin ikili ilişkiler için rol ifa etmemesi gerektiğini anlatıldığını ifade eden yetkili, İslami Şura Meclisi'nin Tahran ile Riyad arasındaki engellerin kaldırılmasını desteklediğini, çünkü İslam dünyasının menfaatinin İslam ülkeleri arasında işbirliğinin gelişmesinde olduğunu kaydetti. Suudi Arabistan 3 Ocak 2016'da bazı kişilerin bu ülkenin Tahran ve Meşhed'deki büyük elçilik ve başkonsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırı gerekçesiyle İran ile diplomatik münasebetlerini kesti. Şimdiye kadar İran ile Suudi Arabistan arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta 5 tur görüşme gerçekleşmiştir. 5. tur görüşmelerde iki ülkenin ilişkilerinin yeniden başlaması için daha aydın vizyon çizildi.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 717 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.396'ya, vaka sayısı 7.239.557'ye çıktı. COVID-19 hastalarından 211'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 7.063.286'ya ulaştı denildi.
Suriye Ordu Birlikleri Halep'in kuzeyinde Türkiye'ye ait bir adet İHA'yı düşürdü. Türkiye son haftalarda Suriye topraklarındaki hareketliliğini bu ülke topraklarında sözde güvenli bölge oluşturma amacıyla arttırmıştır. Suriye Resmi Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre Suriye Ordu Birlikleri Halep'in kuzeyinde Suriye ordusuna ait güvenlik kontrol noktalarından birini hedef almaya çalışırken Türk İHA'sını düşürdü. Suriyeli güvenlik kaynağı Halep'in Tel Rifat bölgesinde Suriye ordusuna ait bir noktayı hedef almaya çalışan Türk İHA'sının vurulduğunu doğruladı. Dün Türk birlikleri Halep'in kuzeyindeki Suriye birliklerinin mevzilerini top ve roket atışlarıyla hedef almıştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Türkiye Silahlı Kuvvetleri ile askeri tatbikat düzenlediklerini bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ortak tatbikat yaptı. Bakanlık, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla ortak tatbikat düzenlediğini aktardı. Daha önce de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Kars kentinde Haydar Aliyev 2022 isimli bir tatbikat düzenlenmişti.
İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken alevleri havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Ödemiş ilçesi Birliği mahallesindeki ormanda saat 14 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi. Öte yandan Muğla'nın Dalaman ilçesinden bir yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz gönderildi. Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
Lübnan'ın eski milletvekillerinden Nazıye Mansur, işgal rejimi İsrail'in Lübnan hükümetiyle anlaşmaya varmadan Kareş sahasında petrol ve doğalgaz çıkaramayacağını bilmesi gerektiğini belirtti. Siyonist rejim güçleri Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölge Kareş'e gönderilen 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü ileri sürmüştü. Konu ilişkin Hizbullah hareketinden yapılan yazılı açıklamada Kariş enerji sahasındaki tartışmalı bölgeyi keşif ve gözetleme görevi yapmak üzere farklı boyutlarda 3 adet insansız hava aracı gönderdiği ifadelere kullanıldı. İHA'nın görevinin başarıyla tamamlandığı kaydedilen açıklamada istenilen mesaj ulaştı. Siyonistlere ulaştı. Zafer ancak Yüce Allah'a güvenmekle mümkündür denildi. Hizbullah tartışmalı bölgeye gönderilen İHA'ların askeri amaçlı olmadığını bildirdi. Lübnan eski milletvekillerinden Nazi Mansur yaptığı açıklamada direniş İHA'larının Kariş isimli münakaşalı saha üzerinde uçmasının oldukça önemli olduğunu belirtti. Mansur Siyonist düşmanın İslami direnişe ait 3 adet İHA'nın Kariş sahası üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini işaretle Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın düşmana münakaşalı bölgede enerji çıkarmasına engel olacaklarını belirttiğini hatırlattı.
Filistin Sağlık Bakanlığı Siyonist askerlerce Batı Şeria'da yaralanan Filistinli bir gencin şehit olduğunu duyurdu. Filistin Sağlık Kaynakları yaptığı açıklamada Cenin'in güneyindeki Ceba kasabasında çıkan çatışmada İsrail askerlerce açılan ateş sonucu karnı ve elinden ağır yaralanan Filistinli genç Kamil Alaveni'nin şehit olduğunu bildirdi. Cuma günü Batı Şeria'da Filistinliler ile işgal askerleri arasında çıkan şiddetli çatışmalarda en az 10 Filistinli yaralanmıştı. Kurşun ile hedef alınan bazı Filistinli yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edilmişti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde geçen hafta yaşanan çatışmalarda Filistinli bir genç şehit olurken Yahudi yerleşimcilerden ve işgal askerlerinden 5'i de yaralandı. Geçen hafta işgal güçleriyle 66 noktada çatışma yaşandı. 7 ateş açma eylemiyle 9 el yapımı, patlayıcı ve molotof kokteyli atma eylemi gerçekleştirildi, kaydedildi. Önceki gün Nablus, Kalkilya, El Halil ve Kudüs'te 14 noktada çatışma yaşanırken Filistinli direnişçiler Silvat beldesine baskın düzenleyen işgal güçlerine yönelik 4 ateş açma eylemi gerçekleştirdi. Perşembe günü Nablus'un doğusunda 3 noktada çatışma yaşanırken Filistinli direnişçilerin açtığı ateş sonucu İsrailli bir subay ve 2 Siyonist yerleşimci yaralandı. Çarşamba günü Cenin, Nablus ve El Halil'de 7 noktada çatışma yaşanırken Muhammed Mahir Mer'i isimli genç Cenin'i baskın düzenleyen işgal güçlerinin açtığı ateşle şehit oldu. Salı günü Kudüs, Eriha, Cenin, Selfit, Nablus ve Beitlaim'de 11 noktada çatışma yaşanırken Selfit'in kuzeyindeki Haris köyü yakınlarında aracı taşlanan bir kadın yerleşimci yaralandı. Pazartesi günü Cenin, Ramallah, Kudüs, Beitlaim, Nablus ve Tulkerem'de 11 noktada, pazar günü de Beitlaim, Nablus, Tulkerem, Ramallah ve El Halil'de 12 noktada çatışma yaşandı. Geçen hafta cumartesi günü Kudüs, Cenin, Ramallah, El Halil ve Nablus'ta 8 noktada çatışma yaşanırken Ramallah'a bağlı Sencel beldesi yakınlarında aracı taşlanan bir kadın yerleşimci yaralandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Onlarca Siyonist yerleşimci bu sabah işgal güçlerinin yoğun önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgal güçleri himayesinde hareket eden yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı davranışlar sergileyerek dolaştıkları ve ayin yaptıkları bildirildi. Mescid-i Aksa'yı Yahudiler ve Müslümanlar arasında zaman ve mekan bakımından ikiye bölmeyi hedefleyen işgal yönetimi söz konusu planını hayata geçirecek zemini hazırlamaları için Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi teşvik ediyor. İşgal güçlerinin himayesinde gruplar halinde El Maribe kapısından Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra Es silsile kapısından çıkıyor.
Son aylarda Amerika, Irak'ta Amerikan askeri konvoyuna defalarca saldırı düzenlendi. Amerikan askeri konvoyları genellikle yolda seyir halinde hedef alınıyor. Amerikan konvoyuna yönelik saldırılar ağırlıklı olarak batıda, Suriye sınırında ve güneyde Kuveyt sınırında yaşanıyor. Bu bağlamda Selahaddin vilayetine bağlı Samera kentinde Amerikan askeri konvoyu bugün de hedef alındı. Saldırının yol açtığı olası kayıp ve hasar hakkında bir detay verilmedi. Birçok Irak vatandaşı ve çeşitli gruplar Amerikan terörist güçlerinin bu ülkeden çekilmesini istiyor.
Irak kuzeyinde yer alan Erbil Havalimanı yakınlarında büyük yangın meydana geldi. El-Ad sitesinde yer alan habere göre Erbil Havalimanı yakınlarında büyük yangın meydana geldi. Yangının ardından itfaiyeciler olay yerine sevk edildi. Yangının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. Bugün Süleymaniye ve Basra'da da yangın yaşandığı bildirilmişti. Süleymaniye'deki yangında 5 Irak vatandaşı yaralandı.
Ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Amerika, Güney Kore ve Japonya'nın askeri işbirliğini güçlendirme yönelik anlaşmaya varmaları üzerine Amerika'nın amacı Asya-Pasifik bölgesinde NATO benzeri askeri ittifak oluşturmak dedi. Kuzey Kore, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde bir araya gelerek askeri işbirliğini güçlendirme yönelik anlaşmaya varan Amerika, Güney Kore ve Japonya'yı hedef aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Fuat Hüseyin'in İran, Mısır ve Ürdün arabuluculuğu açıklamaları hakkında. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Suudi El Arabiye kanalına verdiği röportajda ülkesinin Ürdün, İran ve Mısır arasında arabuluculuk yapmasına ilişkin son açıklamalara dikkat çekti. Bu açıklamalar söz konusu üç ülkenin hiçbirinin bu konuda hiçbir yorum yapmadığı ve bundan önce de Irak'ın böyle bir çalışmada bulunduğuna dair hiçbir haberin yayınlanmadığı ve esasen son yıllar içinde böyle bir çaba gösterildiğine dair hiçbir haberin yayınlanmadığı sırada yapıldı. Zaten bu ilişkilerdeki denge dalgalar son 10 yıllarda arabuluculuk ve gerginlik yaratacak ve gerektirecek boyutta olmamıştır. Üç ülke bölgesel kutuplaşmada farklı kategorilerde ve cephelerde yer alsalar da hiçbir zaman karşı karşıya gelmemişlerdir ve aslında siyasi görüş ayrılıklara rağmen birbirlerine karşı her üç ülke belli bir denge çerçevesinde siyaset yürütmüş, ilişkilerini ve dış politikasını gerginliğe ve çatışmaya yol açmayacak şekilde yönetmiştir. Böyle bir arka plana rağmen Irak Dışişleri Bakanı'nın Suudi El Arabiye kanalına verdiği bir röportajda birdenbire böyle bir açıklama yapması şüphe uyandırıcıdır. Ve aslında daha da dikkate değer olan konu bu açıklamaların El Arabiye'nin ardından hemen bir gün sonra BBC ve Radio Farda gibi medyada yeniden yayınlanmasıdır. Buradan hareketle bu konunun öne sürülmesi bir yandan Suudi Arabistan'ın siyasi ihtiyaçları doğrultusunda olurken diğer yandan Mustafa Kazim'in iktidara gelmesinden sonra Irak'a verilen rolün teyidi ve devamıdır. Fakat Irak içinde bu konuyu iç direniş ile karşı karşıya gelmiştir.
Suudi Arabistan'ın siyasi ihtiyaçlarına gelince bu ülke Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini açıkça duyurması için Siyonist rejim tarafından ağır baskı altındadır ve Amerikan Başkanı Joe Biden'in işgal toprakları ve Suudi Arabistan ziyareti sırasında bunun gerçekleşmesi için çaba gösterilmesine çalışılıyor. Ancak aynı zamanda Riyad, bu eylemin İslam dünyasında Suudi Arabistan imajını bozacağından endişe duyuyor. Bu yüzden de Arabistan, Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştiren Mısır ve Ürdün arasında Irak arabuluculuk planını kullanmaya çalıştığına görünmektedir. Siyonist rejimiyle normalleşme anlaşmaları imzalayan Mısır ve Ürdün'ün adlarının İran'la anılmaya başlaması bir nevi propaganda istismarı bağlamında değerlendirilebilir. Bu arada Trump döneminin sona ermesinden ve Irak'ta Mustafa Kazım hükümetinin kurmasından bu yana bu ülkeyi Siyonist rejime doğru itmek için birçok çaba sarf edildi. Ancak bu ülke içinde özellikle Irak'taki direniş güçleri ve odakları göz önüne alındığında bu süreç işlemedi. Bunun devamında ise bölgedeki Şii parti ve gruplar faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Buna karşılık Şam beldeleri adı altında Irak ile Mısır ve Ürdün'ün bir araya getirilmeye çalışıldığını görüldü. Bu kapsamda bu üç ülke arasında çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Irak'ın her iki ülkeye bedava veya ucuza petrol sağlamasına karar verilmiştir. Ancak Siyonist rejimiyle ilişkilenen herhangi bir isim ve başlık altında normalleştirilmesinin suç olarak kabul edildi. Irak parlamentosunun son kararı ile İran, Mısır ve Ürdün arasındaki Irak arabuluculuğunu kapsamaya yönelik yeni çabaların ortaya koyulmaya çalışıldığı belirtilmektedir. Fuat Hüseyin'in El Arabiye ile yaptığı görüşmede verdiği açıklamalar böyle bir planı ortaya koyuyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Bakü'nün Minsk grubunun feshedilmesini vurgulaması konusunda. Bakü ile Erivan arasındaki barış diyalogların devam ettiği bir sırada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tek taraflı olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Minsk Arabulucu grubunun feshedildiğine vurgu yaptı. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şu açıklamada bulundu. AGİT Minsk grubu yenilmiş, bitmiş, ölü olarak bilinmelidir. Ermenistan ve birkaç ülke Minsk grubunu ihya etmek istiyorlar fakat bu imkansız bir şey. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diğer ülkelerin adlarını değinmese de Amerika ve Fransa başkanlarını kastettiği çok açık ve nettir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aynı zamanda Minsk grubunun ihya edilmesinin Güney Kafkasya'daki barış süreci için yıkıcı olarak değerlendirdi ve AGİT Minsk grubunun Karabağ sorununu çözme görevinin başlamasından üstünden 28 yıl geçmiş ancak bu grup bu hususta hiçbir değişiklik yapmamıştır dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in AGİT Minsk grubunun Karabağ sorununu sonlandırma ve çözmedeki başarısızlığı ve etkisizliği hususundaki açıklamaları şaşırtıcı da sayılır. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı son 30 yıl içerisinde her daim Minsk grubu faaliyetlerinin destekçileri arasında yer almıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin içinde ve bölgedeki birçok bağımsız çevrede her daim İlham Aliyev'in AGİT Minsk grubunu destekleme alanındaki siyasetlerini eleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun ortadan kaldırılması doğrultusundaki açıklamalarının tutumlarını da yansıtacağı hususundan emin değiller.
Daha önce ise Amerika, Fransa ve Rusya AGİT Minsk grubu eş başkanları sayılırlardı. Bu ülkeler her daim Ermenistan ve Karabağ Ermenilere tutumlarını desteklemişlerdir. Batılı devletlerin Ermenistan'ı desteklemesine dair örneklerinden biri de Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a verilen karşılıksız mali ve finansal yardımların miktarıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı geçen ay Avrupa Birliği'ne Ermenistan'a 2 milyar 600 milyon dolar mali yardım yapmasına rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sadece 140 milyon dolar yardımlarda bulunmasını eleştirdi. Aslında Aliyev'in Batı'dan beklediği maddi yardım onun Minsk grubunun dağılmasına dair tutumunda direnmesine imkansız kılıyor. Bakü hükümetinin Batı odaklı tutumlarını benimsemesi ve Bakü politikacılarının Rusya'dan uzaklaşması Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Rusya ve Amerika'ya karşı açık politikasıdır. Bu yüzden Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti çıkarları doğrultusunda adım attığı bir sırada Bakü makamlarının da Rusya tutumlarını savunacağı söylenebilir. Ancak kuşkusuz İlham Aliyev'in bu alandaki tutumu ise geçicidir. Nitekim gelecek aylarda bu tutumun değişeceği de söylenebilir. Rusya'nın ise Amerika ve Fransa'yı da bu süreçte devre dışı bırakmak istediği 3+3 formatında çalışmak istediği aşikardır. Bu güvenlik düzenlemeleri ise Kafkasya bölgesinde barışın korunması doğrultusunda defalarca öne sürülse de son kez Türkiye tarafından öne sürülmüştür. Bu formata göre İran, Rusya ve Türkiye, Kafkasya bölgesindeki Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan arasında bir barış sürecini de başlatacaktır. Doğal olarak bölgede bağımsız ülkelerinin katılımı olmadan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında barış inşası mümkün olmayacaktır. Öte yandan Amerika ve Fransa'nın Karabağ barış sürecinde ise yer alması daha fazla sorun yaratacaktır ve bölgedeki barışın inşasını da engellenecektir. Kuşkusuz Batı'nın bölgeye müdahaleleri bölge ülkelerine zarar verecektir. Halbuki bölge ülkelerinin katılımı ile bu süreç daha rahat çözülebilecek ve dostlukta kurulurken eski düşmanlıklar da unutturulabilecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biranci tarjistina i v общем очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founding member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8. dönem müşterek komuta kurma eğitimi, 4. dönem komuta ve kurmay eğitimi, 10. dönem karargah subaylığı eğitimi mezuniyet törenine katıldı geçtiğimiz günlerde. Törende önemli açıklamalarda bulundu Erdoğan. Suriye'ye harekat mesajını da verdi. Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz şeklinde bir mesaj verdi. Profesyonel askeri eğitim, öğretim kurumlarımız tarihimizin en alçak örgüt tarafından ele geçirilmişti. Tüm askeri eğitim, öğretim kurumlarımızı tek çatı altında topladık dedi. Ve daha öncelerde İbrahim Kalın da Suriye'ye yeni operasyon düzenleme konusunda bir mesaj vermişti sevgili dinleyicilerimiz. Bu açıklamaların gündemde ne kadar yeni gerginliklere sebep olacağı konusunda uzmanlar hemfikirdi. Ve aslında önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Suriye ile ilgili politikalarının çok olumsuz bir yönde ilerlemesine neden olacağını da söylediler kimi uzmanlar. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin bu mesajları Suriye ile ilgili ne anlama geliyor? Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim Bedri hocam katıldığınız için. Şimdi sınır dışı operasyonlarıyla ilgili Türkiye'nin biliyorsunuz Irak ve Suriye'de çeşitli operasyonlar devam etmektedir. Merkezi hükümetlerin itirazlarına rağmen hala gündemde bu operasyonlar sıcaklığını korumaktadır. Ancak son dönem Türkiye yetkililerinden özellikle Cumhurbaşkanı ve aslında Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün Suriye'ye yeni harekat düzenleyecekleri şeklinde açıklama yapmalarını siz nasıl değerlendirirsiniz? Mevcut süreci sizce hangi bir aşamada ilerletecektir acaba?
Doğrusu Türkiye'deki bugün AKP'nin sıkışmışlığı bu siyasetin gerek ekonomik ve gerekse de siyasette sıkışması bu nedenle kendine bir yol arayışı içindedir ve bu yolu da zaman zaman dışa yönelik operasyonlar şeklinde dillendiriyor ve bu şekilde de iç siyasetindeki etkinliğini korumak ve kırılan güven olayını tazelemek istiyor. Bu konuda Türkiye genellikle Türk toplumunda yani Türk ensine bağlı olan Türk ırkına mensup olan kesim Kürtler söz konusu olunca bütün acılarını, bütün sorunlarını bir tarafa iterek buna bu şekilde yönlendiriyor. Yani bu nedenle AKP Cumhurbaşkanı konuda bunu kullanıyor ve gerek muhalefet partilerini de bu konuda bir araya toplayıp bu şekilde bir siyaset gitmektedir. Ve bu siyasetini de bu şekilde çıkış aramaktadır. Yani bu son konuşulan konu NATO zirvesindeki toplantıdan sonra böylesi bir gündeme getirmesi, böylesi bir sorunu gündeme getirmesi, yani kafalarda işte NATO'dan istediği desteğini aldı mı acaba? Şeyler, sorunlar şeye getiriliyor. Bu konuda çok net olmamakla beraber kimi yorumcuların NATO'daki ülkeler buna yeşil ışık yakmadığı, Irak'a yapılan, Kuzey Kürdistan'a yapılan Başur'daki saldırılar, Rojava'daki saldırılar birbirine benzemiyor. Bu nedenle böylesi bir saldırının tam da istediği gibi bir şekilde gitmeyeceği, ancak kendi iç kamuoyunu yatıştırmak ve dikkatlerini o yöne çekmek için böylesi bir yolu seçebilir. Ve ileriki dönemlerde muhalif partilerin de kendi tarafına çekerek bu konu üzerinde bir bütünlük sağlamak istiyor. Ve bu zaman zaman bunu da kullandı ve bütün sorunlarını bu şekilde öteledi. Bunu AKP Cumhurbaşkanı çok iyi kullanıyor. İşte muhalefetin bu konuda acziyeti ortaya çıkıyor.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi bunu iç politika arenasında yorumlamak, değerlendirmek mümkün mü? AK Parti iktidarı, özellikle hükümet sınır dışı operasyonlarını bir tür seçimde bir propaganda malzemesi haline getirerek oyları kendisine doğru cezbetmeye ve daha çok milliyetçilerin duygularıyla oynama şeklinde değerlendirmek mümkün mü böylesi açıklamaları?
Bu konuda AKP artık o şeyi kaçırdı. Bugün milliyetçi kesimin temsiliyetini Millet İttifakı'nda sağlanmış bulunmaktadır. Ve MHP'den ziyade, AKP bloğundan ziyade Millet İttifakı'nda bu destek daha yüksek gözüküyor. Hani bu yönlü bir şeyin çok kendisine artı bir puan kazandırmayacağı ve bu kendisi için de çok iyi bir durumun ortaya çıkmayacağı. Ancak AKP gerek hayat pahalılığı, enflasyon ve gerekse dış politikadaki yetmezliklerini bu şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor ve bu böylesi bir operasyon yapmasa da bu şekilde gündeme getirerek toplumun dikkatlerini o yöne çevirmeye çalışıyor. Ve bunu da çok iyi beceriyor ve bugünkü elde ettiği basın çevreleri, bugün Türkiye'deki basının %90'ı, 95'i AKP yanlısı bir politika izlediği için de basında bu yönlü şeyleri de pohpohlamaya ve farklı bir durumu göstermek istiyorlar. Böylesi bir durumu kendi sorunlarını yamalama diyebiliriz. Yani kapatma şeklinde olabilir. Asıl çözümün bu şekilde kendisine bir başarı getirmeyeceği ortadadır.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Bedir Hocam.
Sağ ol, iyi günler.
Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajıyla ilgili gündemi, bu konuyla ilgili değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Siyonist rejimin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi, Amerika'da yapılan bir anketin her dört Amerikan vatandaşından birinin hükümete karşı silahlanmaya hazır olduğunu ortaya koyması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterinin Siyonist rejime karşı direniş vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Siyonist rejimin Filistin milletine karşı işlediği suçlara atıfta bulunarak direnişin katil Siyonistlerin hayalleri yıkılana kadar devam edeceğini vurguladı. Siyonist rejim askerlerinden özellikle Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları son aylarda artan bir şekilde devam ediyor. 70 yılı aşkın süredir mazlum Filistin halkının hakları Siyonist işgal rejiminin çizmeleri altında ezilmekte ve bu sahte rejimin yetkilere uluslararası kuruluşların sessizliği nedeniyle her geçen gün daha da küstahlaşarak cinayetlerini sürdürüyor. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahali, Şehit Ebu Şehdehani'ye anma töreninde yaptığı konuşmada Filistin milletinin boş vaatler karşısında haklarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Nahali açıklamasının devamında Filistin milleti ve direnişinin düşmanın kendi tarihine ve ülkesine geçmesi için bir köprü olmayı asla kabul edemeyeceğini, bu nedenle günümüz mücahitlerinin Filistin ve Kudüs için savaşarak hayatlarını feda ettiklerini belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, teslimiyetçi Arap yetkililerin işgalciler ve Amerika ile devam eden suç ortaklığını işaret ederek Filistin halkı direnişini sürdürürken acaba Arap liderler düşmanın sıcak karşılamak zorunda mıdırlar ifadesini kullandı. Dört Arap ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas 2020'de Siyonist rejimle ilişkilerini Amerika'nın baskı ve Arapburculuğu ile ve Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçları aldırmadan normalleştirdi. Bu eylem Arap ve İslam ülkelerinde bir muhalefet dalgası ile karşılandı.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Suudi savaş uçaklarının Yemen ateşkesini ihlal etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısının İran ve Arabistan arasındaki ilişkilere dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan'ın üst düzey temsilcileri arasında 5. tur müzakereler Irak başkenti Bağdat'ta yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan'ın üst düzey temsilcileri arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen 5. tur görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yeniden başlaması için daha net bir perspektif çizildi. 5 turluk görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlatma yönündeki ana zorluklar hakkında fikir alışverişinde bulundu. İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Azizli bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti kendi ulusal menfaatlerinin sağlanması bağlamında müzakere sahnelerinde muktedir bir şekilde kendi ülkelerine bağlı kalarak varlığı sergilemektedir. Azizli açıklamasını şöyle sürdürdü. Suudilerle müzakerelerin verimliliği Riyad'dan tanık olacağımız yaklaşımlara bağlı. Suudiler, yabancıların çıkarlarını güvence altına almaya çalışmamalı, bölgede güvensizliğin zeminini oluşturmamalı ve Siyonistlere meşruiyet kazandırmaktan kaçınmalıdırlar.
Hemşehri gazetesinde Rus yetkilinin Bercam nükleer anlaşmasına dair müzakereler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Bercam nükleer anlaşmasının canlandırılması için Amerika'nın daha fazla esneklik göstermesi gerektiğini vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, Cuma günü Twitter'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı sevgili Abriyabukov ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakeri Kenen'in Moskova'da yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak şunları yazdı. Bu görüşme, Bercam nükleer anlaşmasının şimdiki durumu ve Viyana müzakereleri vizyonu konusunda profesyonel bir görüş alışverişiydi. Ulyanov açıklamasını şöyle sürdürdü. Benim değerlendirmem şu, tüm sorunlara rağmen nükleer anlaşma hala yeniden canlandırılabilir. Bunun olması için Amerika'nın daha fazla esneklik göstermesi gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızın da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İbrahim-i Hac, Kabe, Beşeret'in Hidayet Işığı.
Muhterem dinleyiciler, Müslümanların Büyük Kongresi Hac Farizası'na yaklaştığımız ve Müslümanların dünyanın dört bir yanından vahiy diyarına akın ettiği şu günlerde sizler için hazırladığımız özel sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Kabe, emsalsiz cazibesiyle kalpleri kendine çeken ve etrafında tavaf ettiren bir evdir. Allah'ın evine ziyarete gelen insanlar adeta yuvasına doğru kanat çırpan güvercinler misali, şevk dolu kalpleri ve heyecanlı ruhlarıyla Kabe'ye doğru akın ediyor.
Değerli dostlar, Hac Farizası dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlere Allah'ın evi Kabe'den söz etmek istiyoruz. Hani emsalsiz cazibesiyle kalpleri kendine çeken ve etrafında tavaf ettiren Kabe'den söz ediyoruz. O Kabe ki ziyaretçileri büyük bir şevk ve heyecanla ona doğru akın ediyor. Alemin en mukaddes evi. Yer kürenin merkezi ve ilk yerleşim merkezi adeta pırlanta taşı gibi varlık aleminin merkezinde parlamaya ve beşeriyeti hidayete erdirme yolunu aydınlatmaya devam ediyor.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle buyurduğunu okumaktayız. Hazreti Adem cennetten kovulduğunda kendini bulduğu mekanda yalnızlıktan ve korkudan Allah Teala'ya şikayet etti. Yüce Allah ona cennet çadırlarından bir çadır gönderdi. Hazreti Cebrail bu çadırı Kabe'nin inşa edilmesi gereken yere kurdu. Bu semavi çadırın temel direği kırmızı yakuttan bir çubuktu. Çadırı yere çakan çivileri som altından ve ipleri ise mor ipliklerden yapılmıştı. Çadırın dört köşesine dört taş yerleştirildi. Bu taşlar Safa Dağı, Tur Sina Dağı, Selam Dağı ve Ebu Kabis Dağı'ndan getirilen taşlardı.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Allah-u Teala yine En'am suresinin 75. ayetinde şöyle buyurmuştur. Böylece biz kesin iman edenlerden olması için İbrahim'i göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk.
Bu ayetler ve benzerleri bu alemde yerden göğe kadar içinde ne varsa zahirinden başka bir de melekuti batını ve hakikati olduğunu ortaya koyuyor. Gerçekte bu alemde görünen her şey aslında bu nesnelerin melekuti hakikatinin özeti gibidir. Bu yüzden Hicaz topraklarında yer alan Kabe aslında meleklerin etrafında sürekli tavaf ettikleri semavi Kabe'nin simgesi ve zahiri görünüşüdür. Meleklerin tavaf ettiği Kabe'ye Beytül Mamur denir. Yani meleklerin ilahi arşta etrafında tavaf etmeleri ve Sübhan Allah'a tespit ederek kullar için mağfiret talebinde bulunmaları gibi insanlar da yeryüzündeki Kabe'nin etrafında melekler gibi tavaf eder.
Tahran Radyosu.
Kabe adından da anlaşıldığı üzere küp şeklinde bir evdir ve çeşitli boyutlarda sert ve siyah taşlardan yapılmıştır. Kabe'nin her köşesi bilinen doğu, batı, kuzey ve güneyden oluşan dörtlü yönlere bakar. Her köşeye erkanın tekili olan rükün adı verilmiştir. Bu rükünler ise şöyle. Hecerül Esved rükünü adı ile anılan doğu rükünü, Iraki rükünü adı ile ün yapan kuzey rükünü, batı rükünü ve Yemani rükünü adı verilen güney rükünü.
Yemani rükünü Kabe'nin güney köşesinde yer alır ve hemen hemen Yemen'in karşı noktasıdır ve Hacerul Esved rükününden önce gelir. Bu rükünün yanı başındaki duvar Esed kızı Fatıma için yarıldı ve böylece Fatıma buradan Kabe'nin içine geçerek oğlu Ali bin Ebu Talib'i doğurdu. Bu yer defalarca kurşun veya gümüşlü dolduruldu. Fakat bu önemli hadisenin üzerinden asırlar sonra ve Kabe binası restore edildiği sıralarda aşılan bu yarığın izleri hala kendini göstermeye devam ediyor.
Kabe'nin çevresinde İbrahim makamı gibi başka kutsal ve tarihi mekanlar da var. Bu mekanda Hazreti İbrahim aleyhisselam durup namaz ve ibadetini yerine getiriyordu. Buna göre her hacı Kabe'nin etrafından tavaf amellerini bitirdikten sonra Hazreti İbrahim aleyhisselam sünneti ve siyerine uygun olarak onun yerinde durması ve Kabe'ye doğru namaz kılması gerekir. Yine Kabe'nin yanı başında hilal şeklinde alçak bir duvar bulunur. Bu mekana Hicri İsmail denir. Bu mekan İsmail'in evi ve annesi Hacer ve kendisi ve diğer bazı büyük peygamberlerin defnedildiği yerdir.
Kabe'nin yer aldığı Mescid-i Haram'ın bir köşesinde ünlü Zemzem kuyusu veya çeşmesi yer alıyor. Bu çeşme Hacer ve İsmail su ararken Yüce Allah'ın iradesi üzerine ve mucizevi bir şekilde Mekke'nin kurak ve yakıcı çölünün ortasında fışkırmaya başlamıştır. Kabe'nin civarında Safa ve Merve adında iki taştan kaya veya tepe vardır ve hacılar vacip amellerden biri olarak bu iki mekanın arasında 7 kez gidip gelmesi ve ihram içindeyken huşu içinde ve Yüce Allah'a yalvararak Hak Teala'nın kendisinden rızasını talep etmesi gerekir.
Kabe'nin en önemli fazileti tevhid evi olmasıdır. İmam Cafer Sadık aleyhisselamın buyurduğu üzere Kabe'ye dört kenarlı olduğu için Kabe adı verilmiştir. İmam Sadık aleyhisselama neden bu ev dört kenarlı inşa edildi sorulur. Hazret şöyle karşılık verir. Zira dört kenarı olan Beytül Mamur'a göre inşa edilmiştir. İmam Sadık aleyhisselama neden Beytül Mamur dört kenarlı inşa edildiği sorulur. Hazret bu soruya da şöyle cevap verir. Zira dört kenarı bulunan arşa göre inşa edilmiştir. İmam Sadık aleyhisselam neden arş dört kenarlıdır sorusuna da şöyle karşılık verir. Zira İslam'ın temeli dört kelimedir. Bunlar Subhan, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber kelimeleridir. İşte bu yüzden namaz sırasında ve diğer ibadetlerle Kabe'ye yönelmek, gerçekte tevhide yönelmektir. Bir başka ifadeyle biz zahiri yüzümüzü Kabe'ye yöneltirken, batınımız da Beytül Mamur'a yönelmiş olur ve kalbimiz arşla bütünleşerek ruhumuz ilahi isimlerle görüşür.
Kabe, İslami ibadetlerin ve Müslümanların sosyal hayatında eksen rolü bulunan bir mekandır. Müslümanlar her gün 5 vakit Kabe'ye yönelerek namaz kılar. Kuşkusuz her gece gündüz milyonlarca insanın belli zamanlarda belli bir yöne bakarak ibadet etmeleri aralarında gönül birlikteliğini ve dayanışmayı geliştirir. Allah Teala Müslümanlardan dünyanın neresinde olursa olsun Kabe'ye yönelmelerini istemiştir. Bu arada yeryüzünün küre şeklinde olması ve çeşitli mekanların kıbleye bakış yönü değişik olması, dünyada her an birilerinin Kabe'ye doğru bakarak namaz kılıyor olmasına sebebiyet vermiştir. Öyle ki bu da bir an bile kesilmemektedir. Yani meleklerin arşta daima Allah Teala'ya ibadet ve tesbih ettikleri gibi, Müslümanlar da yeryüzünde her an ve her yerde Kabe'ye bakarak namaz kılmaktadır.
Bu arada Kabe'nin bir başka yerde bir başka Kabe inşa edilebilecek sadece taştan bir yapı olmadığını da belirtmek gerekir. Dolayısıyla Kabe'nin yeri asla değiştirilemez. Zira şimdiki Kabe ebedi istikrara sahiptir ve asla yeri değiştirilebilecek şekilde inşa edilmemiştir. Gerçekte Kabe'nin konumu ilk kez Hazreti Adem aleyhisselam tarafından inşa edildiği ilk günden beri değişmemiştir. Nitekim Ebrehe ve Fil'den ordusu macerası bu meselenin somut örneklerinden biridir.
Ebrehe Kabe'yi yıkmak üzere yemin etmişti ve bu yüzden ordusunu yanına alarak Mekke'nin yolunu tuttu. Mekke halkı Ebrehe'nin büyük ordusunu görünce direnemeyeceklerini anladı ve korkudan dağlara sığındı. O sırada Kabe'den sorumlu olan bir tek İslam peygamberinin dedesi Abdülmuttalib, Haşim onları aşiretinden birkaç kişiyle birlikte Mekke'de kaldı. Abdülmuttalib bu hassas duruma karşı çaresiz kalmıştı ve bu yüzden Yüce Allah'a sığındı. Abdülmuttalib Kabe'nin perdesine asılarak Allah Teala'ya şöyle arz etti. Rabbim kim nesi varsa onu savunur. Sen de celal ve ihtişamının simgesi olan evini savun.
Ertesi gün Yüce Allah'ın iradesi üzerine gökte bir grup kuş belirdi. Kuşların her biri gagasında ve pençelerinde ufacık kum tanelerini taşıyordu. Kuşlar Ebrehe ordusunu hedef alarak taşıdıkları kumları bu ordunun üzerine dökmeye başladı. Bu olayda Ebrehe ordusu darmadağın oldu ve Ebrehe de kaçmak zorunda kaldı. Böylece Kabe, Yüce Allah'ın iradesi ve yardımı ile düşmanlardan korundu.
Kabe yeryüzünde paklık ve taharet simgesidir. Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim gibi büyük ilahi peygamberler tarafından inşa edilen bu kutsal ev, her türlü şirk, put, küfür ve şirkinlikten münezzehtir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Hay suresinin 26. ayetinde şöyle buyuruyor. Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekke fethi sırasında bu evi tüm putlardan temizledi. O günde Kabe'nin içinde ve dışında olan yaklaşık 360 put kırıldı. Bundan başka Kabe'nin içindeki duvarları eski peygamberlerin temsili resimleri asılmıştı ki Allah Resulü Mekke fethi sırasında onları da temizledi.
Alman araştırmacı Burkhardt, Kabe'nin içinde ve çevresindeki putların kırılma felsefesini şöyle anlatıyor. Eğer Kabe insanın kalbi ise içindeki putlar da kalbi çevreleyen heva ve heveslerin ve şehvetin simgeleridir ve Allah-u Teala'ya ulaşma yolunda birer engel sayılır. Dolayısıyla putları kırmak ve putlaşma ihtimali olan her türlü resmi ortadan kaldırmak, kalbin her türlü kötülükten ve şirkinlikten arınması ve tevhide kavuşması ve Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı inancının bilincine varmasının en açık simgesidir.
Değerli dinleyiciler, bu yılki hac farizası dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsiyodi.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalı bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İran Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu ile ortak basın toplantısı.
İran Cumhurbaşkanı'nın Yemenli siyasi yetkiliyle telefonla görüşmesi.
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Temsilcilik Bürosu Başkanı'nın İran'ın göçmenlere yönelik politikalarını övmesi.
İran Genelkurmay Başkanı'nın Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmesi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'nın insan hakları algısı ile ilgili bildiri yayınlaması.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün müzakerelere dair mesaj yayınlaması.
İran Petrol Bakanı'nın dünyayı uyarması.
Ve İran'ın güneyinde deprem yaşanması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell, İran Dışişleri ile 3,5 saatlik görüşmesinin ardından kapsamlı ortak eylem planı COEP müzakerelerinin tekrar başlayacağını belirterek COEP'i tekrar rayına koyacağız diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Borrell ile olumlu ve kapsamlı konuşmalar yaptığını belirterek gelecek günlerde Viyana müzakerelerine başlamaya hazırız dedi.
Emir Abdullahyan, olumlu ve kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Avrupa bizim için önemli bir konuma sahiptir dedi. Dışişleri Bakanı, müzakerelerin devamını ve yaptırımların kaldırılmasını ele aldık. Bir önceki görüşmede de sonuca ve izzete dayalı olarak hareket edeceğimizi söyledi. Uzunca, derin ve dakik konuşmalar yapıldı. İran için önemli olan İran'ın ekonomik çıkarlarının sağlanmasıdır dedi. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell ise bu toplantıda ziyaretimin asıl amacı bu çıkmazı kırmaktır. COEP kapsamındaki kaygılar ve gerilimleri azaltmak istiyorum. Benim için önemli olan bu görüşmeler için yeni bir köprü oluşturmak istiyorum dedi.
Borrell COEP ile ilgili müzakereleri gelecek günlerde tekrar başlatmak ve bu çıkmazı geride bırakmak istiyoruz dedi. Borrell, molanın 3 ay olması planlanmamıştı. Bu aranın sona ermesi lazımdı. İran'ın aldığı kararı memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar Tahran ve Washington'da alındı. Benim ziyaretim sonrasında müzakerelerin başlaması planlandı. Biz de bu sürece yardımcı olacağız. Bu anlaşma tüm dünya için önemlidir. Bu tarihi anlaşma sonuca ulaşırsa önemi de artacak. Dünya anlaşma ve istikrar bekliyor. İran ekonomik çıkarlarını sağlayarak uluslararası toplumun kaygılarını gidermek istiyor dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi Meşat ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Yemen'de ateşkesi desteklediğini söyledi. Reisi, Yemen halkının direnişi ve mücadelesini överek, İran İslam Cumhuriyeti Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğinin korunması gerektiğini vurgularken, tam bir barışı sağlayacak ateşkesi ve bu millete yönelik baskıcı ekonomik kuşatmanın fiilen kaldırılmasını desteklemektedir, dedi.
Reisi, İran, Yemen halkına korona aşısı baş olmak üzere insani yardım göndermeye hazır, dedi. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşat da İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası forumlarda mazlum Yemen halkına verdiği desteği ve onların dünyaya sesini duyurmasını övdü ve İran ile daha fazla ilişki ve işbirliği çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in önerisiyle 2 Nisan'da Yemen'de 2 aylık ateşkes ilan edildi. Bunlardan en önemlisi 18 akaryakıt taşıyan geminin Hudeyde limanlarına girmesi ve haftada 2 kez gidiş dönüş izni verilmesiydi. Suudi koalisyonun ateşkesini defalarca ihlal etmesine rağmen Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Hans Grumbeck, 2 Haziran 2022'de Yemen'deki 2 aylık ateşkesin uzatıldığını duyurdu.
Tahran Radyosu.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Pakistan Ordusu Kurmay Başkanları Ortak Komitesi Başkanı Nedim Rıza ile görüşmesinde Siyonistlerin Fars Körfezi'ndeki varlığına ilişkin konuştu ve Siyonist rejimin CENTCOM'a üyeliği ve teçhizatlarını yerleştirmeleri, tatbikatlara katılmalarını bölgesel tehdit olarak görüp buna tepki gösteririz dedi.
Tümgeneral Bakri, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuları ile ilişkilerin geliştirmesine yönelik yaklaşımı özel bir bakış açısına sahip ve bu önemli konu yeni hükümette güçlendirildi ve gelişiyor dedi. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı şöyle devam etti. Son yıllarda İran ve Pakistan arasındaki askeri ilişkiler önemli ölçüde gelişti. Bu da iki ülkenin ekonomik kalkınmasında etkili olan güvenlik ve etkinlik sağladı.
Tümgeneral Bakri, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan'ın bulunduğu bölge çok önemli ve hassas. Son olaylar ve gelişmeler ise bölgede müdahalelere yol açmıştır. Bu müdahalecilerin başında Siyonist rejimde yer alıyor dedi. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, Amerika ve Siyonist rejimin bölgeye yönelik müdahalelerine ilişkin şunları söyledi. Suriye ve Irak dahil olmak üzere bölge ülkelerinde terör ve tekfirci gruplar oluşturmak suretiyle ülkelerin hakimiyetlerini düşürmek ve tahakküm kurmak istediler.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, İran'da 25 binden fazla insan terör eylemleri sonucunda hayatını kaybetti ve tüm bu terör suçlarının arkasında Amerika desteği var dedi. 27 Haziran 3 Temmuz tarihi İran'da Amerika İnsan Haklarını inceleme ve ifşa etme haftası olarak biliniyor. Amerika İnsan Hakları Haftası, Amerika'nın doğrudan veya dolaylı olarak İran halkına yönelik işlediği cinayetlerin hatırlatıcısıdır.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kazım Garibabadi, Tahran'da düzenlenen Amerika İnsan Hakları İfşası adlı konferansta yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizmin en büyük kurbanlarından biri olduğunu kaydederek, Amerika'nın insan haklarını kendi hedeflerine ulaşmak için dış siyasetinde bir malzeme olarak kullandığını kaydederek, Amerika'nın siyaset arenasında ülkelere karşı bir takım iddialar ileri sürmekle onları kendi insan hakları standartlarını kullanmaya zorladığını belirtti.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Başkanı konuşmasına devamında Amerika cezaevlerinde 2 milyondan fazla tutuklu bulundu. Bu konunun Amerika'yı dünyanın en büyük hapishanesine dönüştürdüğünü vurguladı. Garibabadi Amerika cinayetlerinin nasıl haklı gösterilebileceği sorusunu sorduğu konuşmasında Amerikalı güçlerin tutsaklara karşı kullandıkları işkencelerin insanlık tarihinde eşi görünmemiş bir şey olduğunu belirtti. İran Yargı Erkeği Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Amerika'nın bağımsız ülkelere karşı tek taraflı yaptırım uygulayan ülkelerin başını çektiğini, 30 ülkenin Amerika'nın tek taraflı yaptırım listesinde yer aldığını sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptırımları kaldırma müzakereleri sürecinde Doha'da Enrico Mora aracılığıyla sıkı görüşmeler gerçekleştirildi. İran geri kalan hususlardaki pratik önerileri ve görüşlerini sundu ve karşı tarafta düşüncelerini belirtti dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Katar'daki yaptırımları kaldırma müzakereleriyle ilgili olarak Twitter sayfasında şöyle bir mesaj paylaştı. Yaptırımları kaldırma müzakerelerinin devamında salı ve çarşamba günü Enric Mora arabuluculuğu ile Doha'da düzenlendi. İran'dan pratik önerileri ve görüşleri geri kalan hususlarda iletildi. Karşı tarafta görüşünü ve düşüncesini açıkladı. İranlı yetkili yolun devamı ve diyalogların bir sonraki aşamaları hakkında rutine göre Bakır'ı ve Mora temasta kalacaklardır dedi.
İran Petrol Bakanı enerji ve güvenliğinin bozulmasını ve piyasa dalgalanmalarının yoğunlaşmasını tüm oyuncular için bir kayıp olarak nitelendirdi ve küresel petrol piyasasının İran'dan gelen arzı arttırması gerektiriyor dedi. İran Petrol Bakanı Cevad Oğuzhi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı olan 30. Bakanlar Toplantısı'nın ardından Perşembe günü şunları söyledi. Uluslararası çevrelerdeki gerilimlerin küresel ekonomik büyüme üzerindeki sonuçları ve talebe olası zararlar konusundaki bazı endişelere rağmen küresel petrol piyasası denge ve istikrara doğru ilerliyor. Ancak önümüzdeki aylarda petrol arzında kıtlık olasılığına ilişkin endişeler devam ediyor.
Cevad Oğuzhi açıklamasının devamında şöyle dedi. Küresel ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler birçok ülkede enflasyonist etkilerin arttığını göstermiş ve akaryakıt fiyatları önemli ölçüde yükselmiştir. İran Petrol Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin enerji güvenliğini bozmanın ve piyasa dalgalanmalarını yoğunlaştırmanın bu alandaki tüm aktörler için kayıplı bir oyun olduğunu her zaman vurguladığını belirterek şunları kaydetti. Dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervi sahibi olarak ham petrol üretimimizi bir an önce yaptırım öncesi seviyelere çıkarmaya hazırız.
Ve cumartesi sabah saatlerinde İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yaşanan peş peşe depremlerde en az 5 kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Depremin büyüklüğün 6 olduğunu, il merkezi dahil diğer şehirlerinde sarsıldığı, Birleşik Arap Emirlik'te de depremin sarsıntıların hissedildiği belirtildi.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn, hac konusuna değinerek, haccın sadece İran halkına değil tüm İslam dünyasına ait olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. Hac sadece biz İranlılara ait değil, Hac İslam'a aittir. İslam ümmetine aittir. İslam'ın sürekliliğinin garantörüdür. Hac aylarına saygı duyulması ki Allahu Teala hac şehirlerine saygı duymuştur. Hatta zaman saygındı, mekan saygındır. Gösteriyor ki bu hareketler ne kadar azimdir, etkilidir. Bunlar bu farizanın İslam ümmetine karşı başka hiçbir farizanın bu özelliklere sahip olmadığı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Buna dikkat etmek gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.